Ayrım 11, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 126. Kaos, 1 Temmuz 2014. Kaide'nin Irak kolu olan Irak İslam Devleti olayların başlamasıyla adını IŞİD olarak değiştirdi ve Suriye'de örgütlenmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelip cihat için Suriye'ye giren on binlerce ruh hastasının büyük bölümü bu örgüte katıldı. Emperyalist ülke ve güçlerin bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye, Ürdün ve Lübnan üzerinden Suriye'ye gönderdiği silahların büyük bölümü bu örgüte gitti gidiyor. Bu gücüyle başta Rakka olmak üzere bazı Suriye şehir, kasaba ve köylerini ele geçiren IŞİD, yöresel dengeleri de iyi kullanarak gençleri ve aşiretleri kendi safına kattı, katıyor. Emperyalist ve yandaşı bölgesel ülkelerin desteğiyle gücüne güç katan IŞİD, benzer Sünni ittifakları Irak'ta başardıktan sonra son saldırısını gerçekleştirdi. Şimdi ise Suriye ve Irak'ın Sünni bölgeleriyle ilgili kendi devlet haritasını yayınlayıp duruyor. Canı sıkıldığında bu haritanın sınırlarını tüm Suriye, Ürdün ve Lübnan'a kadar genişletiyor. Kuzeyde ise sınırlar Torosların eteğinden başlıyor ve Hatay'ı içine alıyor. Yani IŞİD gözü Türkiye'de. Kendini en hakiki Müslüman olarak tanıtan IŞİD, bu harita çalışmaları içinde İslam'ın baş düşmanı Siyonist İsrail ve emperyalist Batı ve onların İslam düşmanı Müslüman işbirlikçiler için hiçbir şey söyleyip yapmıyor. Peki AK Parti yönetiminde Türkiye ne yapıyor? AK Parti yönetiminde Türkiye, içeride Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak yoğun tartışmalar yaşarken, dışarıda anlatmaya çalıştığım tüm kompozisyonların hem merkezinde hem de kenarında duruyor. Merkezinde çünkü Suriye ve Irak'ta olup biten her şeyde Türkiye taraf. Kenarında çünkü bu taraflılığına rağmen orta ve uzun vadede devre dışı bırakılacak ya da sonraki tüm tehlikeli gelişmelerde en çok etkilenen ülke olacak. Örneğin IŞİD, Irak ve Suriye topraklarında devletini kurarsa bu devlet Türkiye'ye sınır olacak ve dost kardeş IŞİD'çiler İstanbul'a gelip buradan dünyaya dağılacaklar. Dağılmadan önce de Türkiye'de de var olduklarını kanıtlayacaklar. Nasıl mı? Elbette çok övündükleri intihar eylemleriyle. Obama ve batılı müttefikleri yakında başlarına bela olacak IŞİD'çilerden kurtulmaya karar vermediği sürece bu konu Türkiye için çok ciddi riskler oluşturacaktır. Çünkü adamlar ruh hastası. Yoksa durduk yerde Türk diplomatlarını esir alırlar mıydı? Konuşulacak ve anlatılacak çok şey var. Hepsi rezalet ve çok tehlikeli. AK Parti yönetiminde Türkiye, son 3 yılda içeride olduğunun çok daha fazlasıyla dış politikada aşırı tehlikeli politikalar uyguladı ve uyguluyor. Arap Baharı tezgahıyla İslam aleminin lideri olma hayalleri kuran AK Parti yönetimindeki Türkiye'ye kala kala Kürdistan ve IŞİD yönetiminde Sünnistan kaldı. Tabii şimdilik, çünkü burası Orta Doğu ve Batı, bu coğrafyanın petrol ve gazını asla Türkiye'ye bırakmaz. Bırakmaz çünkü Körfez'deki çağ dışı ilkel bağnaz ve ihanet içindeki kral emir ve şeyhler kendisine çok daha iyi hizmet veriyor, verecek. Fotoğraf çok net. Önümüzdeki ay ve yılların temel konusu petrol ve su. Sünni, Şii, her gruptan kan. Üstelik artık Tosun gibi bir halifemiz var. Sıra sultanda. Paralel işler. 15 Temmuz 2014. Arap Baharı öncesinde Batı medyası tüm Arap ve Müslüman ülkelerle ilişkisi iyi olan Başbakan Erdoğan'ın yeni heveslere kapılarak Osmanlı anılarını canlandırmak istediğini yazıyordu. Arap Baharı sürecinde İslamcıların Tunus, Libya, Fas ve Mısır'da iktidara gelmesi Erdoğan'ın bu hevesini doğruğa çıkarttı. Yine Batı'nın deyimiyle Erdoğan, Sünni alemin sultanı olmak istiyordu. Durum böyle olunca Erdoğan, Suriye olaylarında başından beri mezhepsel yaklaşım içinde oldu ve hep Alevilik ve Şiilik vurgusu yaptı. Ama olmadı ve olamazdı. Çünkü Şii İran, Maliki ve Hizbullah'ın yanı sıra Rus ve Çinlilerin desteğini alan Alevi Esad'a bağlı %85'i Sünni olan Suriye ordusu direndi. Esad direnince laik sisi Müslüman kardeş Mürsi'yi devirdi. Erdoğan'ın ideolojik planının iki temel direği çökmüştü: Suriye ve Mısır. Boşuna koymamıştı 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adını. Sultan Hazretleri Anadolu'daki 1514 Alevi kırımından sonra Suriye'ye girmiş ve 24 Ağustos 1516'da Halep yakınındaki Mercidabık'ta Türk kökenli Memlükleri yenerek Mısır'a doğru yola devam etmişti. Ocak 1517'de Kahire'ye giren Sultan Hazretleri İstanbul'a Müslüman aleminin halifesi olarak dönmüştü. Hilafet Haziran 1924'e kadar Osmanlı'nın tek elinde kalmıştı. Ama ne hikmetse hiçbir Osmanlı sultanı halife olmasına karşın Mekke'ye gidip hacı olmayı düşünmemişti. Peki bunları neden anlatıyorum? Bazıları Batı deyimiyle sultan hevesli, İmam Hatipli Erdoğan'la imam olan Fethullah Gülen arasındaki çekişmenin içeriğinde bu sultanlık halifelik işinin de olabileceğini düşünür. Bizse farklı boyutları olan bu çekişme olasılığını bir yana bırakarak Erdoğan için yeni bir rakipten söz etmek istiyoruz. IŞİD lideri Bağdadi. Adam önce kendini halife ilan etti. Sonra da harita yayınladı. Haritaya göre Emevi, Abbasi ve Osmanlı topraklarının tümü yeni İslam devletinin sınırları içinde. İspanya dahil. Belki de Halife Hazretleri Başbakan Erdoğan'ın 2 hafta önce kendini Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad'a benzettiğini duymuştu. Ama her nedense Bağdadi yine Başbakan Erdoğan'ın andığı Kürt kökenli Selahattin Eyyubi'yi duymazlıktan gelmişti. Herkes yeni halifenin harita üzerinde imparatorluğunu konuşurken bu kez adam başka bir sürprizle karşımıza çıktı. Başbakan Erdoğan'ın adını köprüye verdiği Yavuz Sultan Selim'e özenmek. IŞİD'in geçen hafta yayına başlayan elektronik gazetesinin adı Dabık. Araplar Mercidabık'a yalnızca Dabık derler. Anlaşılan yeni halifemiz Bağdadi, Mısır ve Suriye rüyasını gerçekleştiremeyen Erdoğan'a tarih üzerinden bir mesaj göndermek istemiş. Selim'in torunu olarak senin yapamadıklarını ben yapacağım. Bağdadi, Mercidabık'tan yola çıkarak Suriye ve çevresindeki ülkeleri kontrol ettikten sonra Mısır'a uzanacağım ve Selim gibi Kahire'de halife olacağım. Halifenin olduğu yerde sultanlara yer yok, çünkü İslam tarihinde halifeler her ülke için valiler atar der gibiydi. Osmanlı torunu Başbakan Erdoğan, peygamber sülalesinden geldiğini söyleyen Bağdadi'nin bu fantezilerine ne der bilinmez ama Bağdadi'yi kızdırmamak için özenli davrandığı ortada. Musul'da kaçırılan konsolosluk görevlileriyle ilgili son yumuşak konuşmaları bu özeni yansıtıyor. Neyse ki Başbakan, İstanbul'da yerleşik eski Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi gibi Musul'u işgal eden IŞİD ve yandaşı güçlerin militanlarına Sünni halkın devrimcileri demiyor. Demiyor ama Alevi Esad'ın ayakta kalmasını sağlayan Şii Maliki'den kurtulmak için IŞİD'in başını çektiği Sünni halkın ayaklanmasına her alanda yardım ediyor. Tıpkı Suriye'de IŞİD paralelindeki Nusra'ya yardım edip her türlü desteği sağladığı gibi. Sesinizi duyar gibiyim. Bu kadar da hayal kurulmaz. Hayır dostlar, bunlar hayal değil. Alın size yeni bir haber. Bağdadi'nin halifeliğini kıskanan Kaide'nin Suriye kulu Nusra'nın lideri Jolani, Halep'te İslami emirlik ilan etti. Dostlar, ben bunları magazin tadında yazmıyorum. Yazdıklarım söylem ve eylemiyle doğrulardır. Ben Arap Baharı'na 3 yıl önce Kanlı Bahar dediğimde birlik çevreler karşı çıkmıştı. Ben 3 yıl önce daha IŞİD henüz ortada yokken radikal İslamcıların Suriye ve Irak'ta bu hale geleceğini yazıp anlattığımda Alo Fatih kurbanı olmuştum. 10 yıl önce IŞİD diye bir örgüt çıkıp lider halife olacak ve Yavuz Selim'e özenecek demiş olsaydım acaba ne derdiniz? Dikkat edin, Yavuz Selim için sultan demedim. Çünkü Bağdadi Hazretleri çok kızar. Durduk yerde bir de halifeden Alo Fatih yasağı almayalım. Üstelik sırada başkaları var. Fas kralı anayasal tanım olarak Emir el Mümin'dir. Tıpkı 1996'da CIA, Pakistan ve Suudi istihbarat tarafından Kabil'de iktidara getirilen Taliban lideri Molla Ömer gibi. Tıpkı CIA, Pakistan ve Suudi istihbarat örgütleri tarafından Kaide'nin başına getirilen Üsame Bin Laden gibi. Zavallı halife olmadan öldürüldü. Yerine ılımlı Zavahiri, az daha sert Jolani ve en hakikisi Bağdadi getirildi. Bakalım daha kimler çıkacak karşımıza. Coğrafyamız maşallah çok verimli. Verim yeterli gelmezse İsrail'in hormonlu GDO'lu tohumları imdadımıza yetişir. Adamın halife olma hevesi çok iddialı. Musul işgali sonrasında halife ilan edildiğinde peygambere kadar uzanan aile seceresi de açıklanmıştı. Kolay değil. İslam aleminin halifesi dandik bir aileden olamazdı. Halife hazretleri de otoritesini kanıtlamak için ayet ve hadislerle kendine bir hava vermeliydi. O da öyle yaptı. Müritleri bu ayet ve hadislere inanarak İslam devletinin mücahitleri olmak için akın akın Suriye'nin yolunu tuttu ve halife hazretlerine biat ettiler. O da onlara yakında Fırat'ın suları çekilecek ve altın dağlar ortaya çıkacak. Siyah elbiseli ve siyah bayraklı İslam ordusunun mücahitleriyle 80 ülkeden askerlerin katıldığı kefere ordusu Mercidabık'ta karşılaşacak. Bu kanlı karşılaşmada İslam ordusunun üçte biri korkup kaçacak, üçte biri şehit olacak, geri kalanlar savaşı kazanarak İstanbul'a yürüyecek ve şehri fethederek Şam'a gidip Emevi camisinde namaz kılacak. Halife hazretlerinin fantezileri çok, yasakları daha da çok. İslam devletinde sigara, nargile, içki, iskambil, tavla ve bilumum rezaletler yasak. Oruç ve namaz zorunlu. Uymayanlara kırbaç hazır. Homoseksüeller yüksek binalardan atılır, zina yapanlar rejim edilir, hırsızlık yapanların eli kesilir, dine dil uzatanlar çarmıha gerilir, halife hazretlerine isyan edenlerin kafası uçurulur ve daha neler neler. Mazmut olanlarsa direkt cennete. İslam devleti uğruna şehit olanlara bol miktarda huri ve cariyeler. Bazen de sayı 24.500'ü buluyor. IŞİD şeyhlerine göre bu kadar kadına yetişmek için Allah erkeklere motor gücü verecek. Belki de bunun için adamlar seve seve intiharcı oluyorlar. Şeyhleri onlara intihar saldırısı sonrasında melekler gelip cesedinizin parçalarını toplayacak ve Allah'ın huzuruna taşıyacak. Yüce Rabbimiz size orada tekrar can verecek ve cennetin kapısını size açacak. İçeriye girdiğinizde dilediğiniz her şey sizin olacak diyor. Erkekler için bol miktarda huri ve cariye var ama kadınların işi çok zor. İslam devletinde kadınlar için her şey yasak. Sokağa çıktığında hiçbir yeri görünmeyecek, yüksek topuk ve dar pantolon giymeyecek, sallanarak yürüyemeyecek, kuaföre gitmeyecek, erkeklerin bulunduğu ortama girmeyecek, erkek terzi ya da doktora gitmeyecek, pazara gidip cinsel çağrışımı olan salatalık, muz ve patlıcan almayacak, kamuya açık yerlerde sandalyeye oturmayacak. Çünkü Arapça dilinde sandalye erkektir ve bir dişi olarak kadın üzerine oturamaz. Daha neler neler. Sapıklık ve rezilliğin sınırı yok. Günlük yaşamda erkeklere ama daha çok kadınlara hayatı cehenneme çeviren IŞİD çocukları da iman etmiyor. İlkokulda kız ve erkek çocukları ayıran IŞİD, erkek öğretmenleri kız sınıflarına yasakladı. Ne olur ne olmaz. Spor, müzik, biyoloji, felsefe ve benzeri dersler yasak. Kadın ve erkek öğretmenler ayrı ayrı, sürekli dini kurslara tabi tutuluyorlar. Başarılı olamayanlar atılıyor. Kimsesiz çocuklar kamplarda, savaşa ve özellikle intihar eylemcisi olarak hazırlanıyor. Özetle IŞİD'in İslam devletinde her türlü fanteziler var. Belki de bu fantezilerden dolayı on binlerce ruh hastası dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye geldi ve buradan Suriye'ye gitti. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Diyelim ki insanlar inançları uğruna Suriye'ye gitti ve cihada katıldı. Peki 600 kadar Tunuslu genç kızın mücahitlere seks hizmeti vermek için Suriye'ye gitmesine ne demeli? Onlar buna cihat nikahı diyor olabilir ama bu kızların birçoğu perişan bir halde ülkesine döndü ama dönemeyenlerle ilgili olarak Tunus medyasında çok acıklı hikayeler anlattı ve anlatılıyor. Erkeklerin dramları çok da farklı değil ama yapılacak çok fazla şey yok. Kafalar çocuk yaşlarda yıkanmış ve belirli amaçlar için kilitlenmiş. Kilidi açmak için anahtarı elinde tutanlardan kurtulmak gerekir. Onlar da az değiller ve her yerdeler. Hikaye, dinler tarihine ama öncesinde tarih boyunca İslam'ı bu hale getirenlerin tezgahına kadar uzanır. IŞİD'i kim doğurdu? 18 Ağustos 2014. IŞİD durduk yerde ortaya çıkmadı. IŞİD'çi ruh hastaları uzaydan gelmedi. Yalta Paylaşım Konferansı sonrasında memleketine dönüş yolunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt biraz da şu Araplara bakayım demiş. Olacak ki 13 Şubat 1945'te Kızıldeniz'in ortasında Amerikan USS Quincy zırhlısı üzerinde Mısır Kralı Faruk ve bir gün sonra da Suudi Kral Abdülaziz ile bir araya geldi. Başkanın gündeminde birbiriyle çelişen iki konu vardı. Bir, akın akın Filistin'e giden Yahudilere o topraklarda bir devlet kurdurmak. İki, ve bu Yahudilere karşı çıkan insanların dini olan İslam'ı yeni dünya düzeninde Batı'nın düşmanı komünistlere karşı silah olarak kullanmak. Detaylara girmeye gerek yok. ABD her iki hedefini de gerçekleştirdi. Çünkü o buluşmada Mısır ve Suudi Arabistan gibi İslam aleminin iki önemli ülkesinin rehin alan ABD, 5 Nisan 1946'da Missouri zırhlısının İstanbul ziyaretiyle Türkiye'yi de kendi safına çekmişti. Artık herkes, yani Araplar, Türkler ve Şah yönetiminde Persler, komünistlere karşı İslam'ı kullanma konusunda Amerika'nın hizmetine girmişti. Kissinger ve Brzezinski'nin şu yeşil kuşak teorisi. Bu hizmet farklı format, düzey ve tonlarda Sovyetlerin dağılmasına kadar sürdü. İslam aleminde tüm İslamcılar İslam'ı Amerika'nın kriterleriyle yorumlayıp Amerika ile iş tuttular. Amerika her zaman onları kolladı. İster iktidarda, ister muhalefette CIA harika işler beceriyordu. İslam aleminde birçok iktidar CIA ile işbirliği yapıyordu. Örneğin 1950-1960 döneminde Türkiye, yani Türkiye'nin NATO, CENTO ve Bağdat Paktı maceraları ve Kore'ye asker yolladığı ve Suriye sınırına 1 milyon mayın döşediği yıllar. Rahmetli Bayar'ın komünistler bu kış gelecek dediği yıllar. İslam'ın her yerde komünistlere karşı çok iyi kullanıldığı yıllar. Türkiye'de askerin güçlü olduğu laik yıllar. O yıllarda Amerika'nın hizmetinde olan önemli bir başka ülke daha vardı. Suudi Arabistan. Bu ülke yönetimi Arap ve İslam aleminde ne kadar radikal, ılımlı, yumuşak, sert ve karışık İslamcı parti, örgüt, cemaat, tarikat ve grup varsa hepsiyle dolaylı dolaysız ilişki kurup para yardımı yapmıştır. Rehber ve yol gösterense CIA. Dünyadaki tüm İslami hareketlerin ideolojik beslenme kaynağı Suudi Arabistan'ın Vahabi ideolojisi. Hepsinin beslendiği kaynak Müslüman Kardeşler Hareketi'dir. 1952'de Nasır devriminden sonra CIA ile işbirliğine başlayan ve bu nedenle Mısır'dan kovulan Müslüman Kardeşler'in lideri Suudi Arabistan'ı mesken edinmişlerdi. Tıpkı Müslüman ülkelerdeki diğer Müslüman Kardeşler gibi. Bazıları da Avrupa ülkelerinin himayesini tercih etmişti. 1945-1990 dönemi böyle bir ilişki ağı içinde geçti. Her tarafta beyin yıkayan din okulları açılıyor ve kapkaranlık din adamları yetiştiriliyordu. Din çok hızlı bir şekilde bağnazlaşıyordu. Herkese para dağıtıyor ve insanlar para ile satın alınıyordu. Yeşil sermaye bunun için var oldu. Bugün yaklaşık 2 trilyon doları yöneten bu sermaye kurumları İslam'ı aydın olan özünden uzaklaştırmak için var gücüyle çalıştığı çalışıyor. Sonuç olarak milyonlarca insan robotlaştırıldı. Dini söylem ve davranışlarsa Amerika'nın hizmetine sokulacak hale getirildi. Kaide ve Taliban bunun en somut örneği. Her ikisini CIA ile birlikte Suudi Arabistan ve İslam aleminin birer diğer önemli ülkesi Pakistan istihbarat örgütleri kurdu. Sonrasını herkes biliyor. Ya şimdiki zaman? Başta Arap ve Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her tarafında yüz binlerce ruh hastası var. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı karşıtı görünmeleri hiçbir şey ifade etmez. Çünkü Müslümanlara ve coğrafyamıza verdikleri zarar, diğerlerine verdikleri zararın 1 milyon katı fazla. Suriye ve Irak'ta olanlar somut örneklerdir. Bu da çok doğal. 1945-1990 döneminde beyinleri yıkanıp ruhları din adına esir alınan milyonların başka türlü olması beklenemez. Çağ dışı, bağnaz, karanlık ve rezil bir siyaset ve dinsel anlayışın egemen olduğu bir Suudi Arabistan ve benzeri ülke insanlarının normal olması fizik ve kimya kanunlarına aykırıdır. Aykırı olduğu için de bugün çevremizde milyonlarca anormal tipler var. Yani sorun bir kaide, IŞİD ve Nusra ve benzeri radikal İslamcı örgütler sorunu değil. Bugün Arap ve Müslüman ülkelerinde bu örgütler paralelinde düşünen milyonlarca insan var. İşte bu nedenle risk çok büyük. Sivrisinek bataklık ilişkisi fıs fıs asla çözüm olamaz. Yorumsuz 15 Eylül 2014 NATO toplantısında Obama, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon kurulduğunu açıkladı. Uluslararası olmasına rağmen içinde Rusya ve Çin'in olmadığı koalisyonda 9 batılı ve Müslüman ülke olarak Türkiye vardı. Peşinden Amerikan halkına seslenen Obama, IŞİD'e karşı mücadelenin detaylarını anlattı. Ama ne hikmetse konuşmasından önce abisi Suudi Kral Abdullah'la telefonda bir saat konuştu. Ertesi gün Kerry, bu kez 10 Müslüman ülkenin dışişleri bakanlarını Cidde'de topladı. Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye. Hepsinde milyonlarca potansiyel IŞİD'çi var. Şimdi gelin bu ülkelere yakından bakalım. Demokrasiyle hiç ilgisi olmayan Körfez ülkelerinden 5'inin İslamcı gruplara destek veren Katar'la ilişkileri çok gergin. Suudi Arabistan ve Mısır, IŞİD, Nusra ve Müslüman kardeşleri terör listesine almış durumda. Bu nedenle bu iki ülkeyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar ve Türkiye'nin karşısında. Çünkü onlara göre Katar ve Türkiye bu örgütlere her alanda destek veriyor. Yine onlara göre Katar ve Türkiye, Libya'daki İslamcı silahlı gruplara her alanda yardım ediyor. Kerry ile görüşen Sisi, samimiyseniz yalnızca IŞİD değil, İslamcı tüm terörist gruplara karşı savaşmalısınız dedi. Türkiye dostu Katar emirinin sahibi olduğu El Cezire televizyonu, Sisi'nin terörist dediği bu gruplara ve IŞİD'le yandaşlarına devrimci sünni güçler diyor. Ama yine de ABD baskısıyla Katar emiri, ülkesinde barındırdığı Mısırlı Müslüman kardeşler yöneticilerini kovmaya başladı. Kovulanlar diğerleri gibi İstanbul'a geldi. IŞİD, Nusra, Hamas ve benzeri İslamcı gruplara destek veren Katar'da Amerika'nın iki büyük askeri üssü var. ABD IŞİD'e karşı savaşı bu üslerden idare ediyor, edecek. Emir Hazretlerinin en büyük ve samimi dostları Amerikan Yahudi lobisinin yöneticileridir. Ama görünürde Emir Hazretleri Hamas'ın en büyük destekçisi. Peki Ürdün'de durum ne? Orası çok karışık. Çünkü Suriye'ye komşu Ürdün'de IŞİD yanlısı, sempatizanı ve hayranı yüz binlerce insan var. IŞİD'e karşı savaşın karşısında olacaklarını söylediler. Suriye'nin komşusu Lübnan'da da IŞİD yandaşı olanlar var. Asker kaçırıp kafa kesiyorlar. Suriye ve İran destekli Hizbullah'ın çok güçlü olduğu bu ülkede Amerika ile işbirliği yapacak çok az sayıda insan bulunabilir. Irak'ta durum ortada. Şii Abadi'nin hükümeti herkesi kapsıyor ama ülkedeki siyasi, askeri ve sosyal denklemler çok karışık ve zor. IŞİD ile işbirliği yapan çok sayıda Sünni aşiret ve güç var. Sünni ve Şiilerden oluşan Irak ordusu güvensizlik nedenlerinden dolayı IŞİD'e karşı savaşta başarılı olamadı, olamıyor. Devreye Kürt peşmergeler ve Şii milisler girdi. Bunu bilen Obama, 2005-2008'de Irak'ta görev yapan General John Allen'ı koalisyon gücünün komutanlığına atadı. Allen, o dönemde Anbar bölgesinde Sünni aşiretleri Kaide'ye karşı örgütlemiş ve bu aşiretlerin gençlerinden 120 binini koruyucu sistemiyle El-Kaide'ye karşı silahlandırmıştı. O zaman aşiretlere 1,5 milyar dolar dağıtan Allen, şimdi de benzer bir örgütlenme ile IŞİD'i Musul ve diğer bölgelerden kovmayı planlıyor. Bu olursa IŞİD'i kovacak olan Sünnilerle Musul ve Kerkük'ün tartışmalı kasabalarını ele geçiren Kürt peşmergeleri arasında gerginlik ve kavga başlayabilir. Türkiye'nin durumunu hep anlatıyorum. Bataklığa saplandı ve çıkmak için çırpındıkça daha da saplanıyor. Çünkü sürekli yanlış yapıyor. Türkiye'nin başı ciddi şekilde belada. Obama da danışmanlarına değil bana sorsa, kesin ona doğru yolu gösterir, ikinci Nobel'i almasını sağlarım. IŞİD'e karşı uluslararası ittifak, adı bile havalı. Katılan ülke sayısı kaç oldu bilen yok. Tahminen 65. IŞİD halifesi Bağdadi'nin fantezilerine göre sayı 80 olursa İslam ordusu ile kafirler ordusu Mercidabık'ta karşılaşacak. O gün ne zaman gelir belli olmaz ama bu koalisyon üyesi Suudi Arabistan'ın yakışıklı kralı Selman dayanamayıp kendine göre bir ittifak daha kurdu. 15 Aralık 2015'te resmen ilan edilen İslam İttifakı içinde şimdilik 34 ülke var. Türkiye'nin üyesi olduğu ve Kral Selman'ın lideri olduğu bu ittifak sözde IŞİD'e karşı savaşacak. Oysa herkes bilir ki bu ittifak içinde yer alan ve başını Suudi Arabistan'ın çektiği bazı ülkeler IŞİD'in kurulmasına başrol oynadı ve güçlenmesi için her türlü yardımda bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yalun ise Mart 2016'da IŞİD'e karşı koalisyona biz de katkı sağlıyor ve bu amaçla birçok Arap ülkesiyle konuşuyoruz diyecekti. İş bununla da kalmadı. Hızını alamayan Suudi Kral Selman, 7-11 Nisan 2016 tarihli Mısır ziyareti sırasında bu kez Arap İttifakı'nın kurulmasından söz etti. Kral Hazretleri, İslam İttifakı'nın kurulmasında olduğu gibi Arap İttifakı'nın kurulmasında da üye ülkelere bol miktarda bahşiş dağıttı. Bir düşünün, 2011-12 döneminde Suriye'yi Arap Birliği örgütünden attıran ve bu örgütten Suriye'ye savaş ilan etmesini isteyen Kral Hazretleri, şimdi Suriye'nin savaştığı IŞİD'e karşı savaşacağını söylüyor ve bu amaçla ittifak üzerine ittifak kuruyor. Hiçbir işe yaramayacağı kesin olan bu ittifakların bir tek amacı var. O da çağ dışı, ilkel ve bağnaz Suudilerin tatmin edilmesi. Adamların parası olduğu için herkes onları tatmin etmek için özel çaba harcıyor. Böyle bir çaba özünde IŞİD ideolojisine destek vermeyi içeriyor. Çünkü dünyadaki tüm radikal İslamcı örgütlerin esin kaynağı Suudi Vahabi mezhebidir. Suudiler bu mezhebi dünyaya yaymak için son 70 yılda en az $200 milyar harcadı. Dünyadaki İslamcı parti, örgüt, dernek, okul, cemaat, sami ve benzeri kurumların ezici çoğunluğu bu paradan payını aldı. Özetle Suudi sistem ortadan kaldırılmadığı sürece IŞİD ve benzeri örgütler yok edilemez. Özetle IŞİD'e karşı ittifak kuranlar eğer samimi ise öncesinde Suudi ailesini ortadan kaldırmalı ve Vahabi ideolojisinin esir aldığı oluşumları tasfiye etmeli. Aksi takdirde İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm dünya ruh hastası, sapık ve katillerden çok çeker. Aksi takdirde İslam'ın yüce değerlerini hedef alan sapık ideolojiler ve bu ideolojilere inanan İslam düşmanı tipler sürekli güç kazanır ve herkesin başına bela olur. 11. ayrımın sonu, sayfa 140.